Kitabın adı Alev Kıyıları. Yazarı Wilbur Smith. Üçüncü ayrım. O sırada Michael da geldi. Dalmakta olan rampların saçma açısını hesapladı, uçağı sanki tüfekle nişan alıyormuş gibi hafif sola kaydırdı. Sağ elini Vickers'ın tetiğine basıp bir kez ateş etti. Rampların gövde bezinin tam pilot yerinin altından yırtıldığını gördü. Adamın vücudu o yırtılan yerin tam üzerinde olmalıydı. Alman başını çevirmiş, 20 metrelik bir mesafeden dosdoğru Michael'a bakıyordu. Gözlük camları ardındaki şaşkın gözlerinin mavi olduğunu gördü Michael. O sabah tıraş olmamıştı besbelli. Çenesi altın renkli kısa tüylerle kaplıydı. Kurşunlar girdiği anda ağzını açtı, parçalanan ciğerlerinden gelen kan dudakları arasından çıktı. Rampların arkasındaki dumanları pembeye boyadı. O sırada Michael yükselerek uzaklaştı. Rampler tembel tembel sırt üstü dönerken iki ölü kayışlarına asılı kaldılar. Sonra hep birlikte yere doğru düşmeye başladılar. Boş bir tarlanın orta yerine çarptılar. Tente bezinin parçalanıp yığıldığı görüldü. Michael, Sopwith'ini Andrew'ninkinin kanat hizasına döndürdüğünde, Andrew ona baktı, başını bir kere salladı. Sonra işaret etti, gözden kaybolan Rampler'ı hala şaşkın bakışlarla arayıp duran iki genci toparlamak için yardım istedi. Bu iş ikisinin de sandığından daha uzun sürmüştü. Gençleri tekrar sağ salim koruma altına alıp da dönüş yoluna koyulduklarında, Andrew da Michael da daha önce uçmadıkları kadar batıya kaymış olduklarını fark ettiler. Ufukta Michael, Somme Nehri'nin kıvrılan, kalın, parlak yılan gibi ışığını görebiliyordu. Ona arkalarını döndüler, tekrar doğuya Aras'a yöneldiler. Sürekli yükseliyor, yukarıdan bir Fokker, Jack Staffel'ın saldırısına uğrama ihtimalini azaltmaya çalışıyorlardı. İrtifa kazandıkça, altlarında Kuzey Fransa'nın ve Güney Belçika'nın manzarası da açıldı. Tarlalar, yeşilin düzinelerce tonundaydı. Aralara yeni sürülmüş yerlerin koyu kahverengisi de karışıyordu. Savaş atlarını görmek güçtü. Bu kadar yüksekten bakınca, kurşunların dövdüğü o ince arazi şeritleri önemli gözükmüyordu. O sefalet, o çamur, o ölüm bir hayaldi sanki. İki tecrübeli pilot gökyüzünü araştırmaktan bir an bile vazgeçmiyorlardı. Bu arada altlarındaki boşluğu da gözden kaçırmıyorlardı. Bakınırken başları durmadan sağa sola dönüyor, gözleri bir an hareketsiz kalmıyor, odağı hiç kısalmıyor, önlerinde dönüp duran pervanenin onları hipnotize etmesine izin vermiyorlardı. Buna karşılık iki acemi iyice rahatlamış, başarılarından pek memnun durumdaydılar. Michael ne zaman onlardan yana baksa neşeyle el sallıyorlardı. Sonunda Michael onlara gökyüzünü araştırmalarını hatırlatmaya çalışmaktan vazgeçti. Verdiği sinyalleri nasılsa hiç anlamıyorlardı ki. 15.000 kademe varınca o yüksekliğe yerleştiler. Sopwith'ler için ideal yükseklikti bu. Alçaktan uçarken Michael'ın içini saran o tedirginlik, ileride Aras kentini görünce geçti. Tepelerindeki kümülüsün içinde Fokker falan olmadığından emindi artık. O kadar yüksekten uçamazlardı Fokker'lar. Bakışlarını cephe hatlarında bir kere daha dolaştırdı. Mons'un hemen güneyinde iki Alman gözlem balonu vardı. Altta bir grup tek kişilik dost, DH-2'de Amiens yönünde ilerlemekteydi. Demek 24. birliğe ait uçaklardı bunlar. 10 dakikaya kadar ineceklerdi. Michael bu düşüncesinin sonuna varmaya fırsat bulamadı. Bir anda çevrelerindeki hava parlak renklere boyanmış uçaklar ve spando makinalarının sesiyle doluverdi. Michael iyice şaşaladığı halde, tepkisi refleks yoluyla oldu. Sopwith'i maksimum dönüşe soktuğu sırada, biçimi köpek balığını andıran, üzeri siyahlı kırmızılı karelere boyanmış bir uçak, üzerindeki sırıtan kafayla birlikte armasını parıldatarak Michael'ın burnu önünden uçup geçti. %1 saniye geç kalsa, spandoları Michael'ı tarayacaktı. Ses yukarıdan geliyordu. Michael her ne kadar inanmasa da, Sopwith'lerden yüksekteydi bu uçaklar. Bulutun içinden çıkmışlardı. Kan kırmızısına boyalı bir tanesi Andrew'un kuyruğuna takıldı. Spandolarıyla alt kanadın arkasına kurşun yağdırmaya başlamıştı bile. Andrew'un üstü açık pilot kabininde oturduğu yere doğru yaklaşıyordu mermiler. Andrew'un miğferi üzerindeki yeşil fuları çok belirgindi. Michael, içgüdüsel bir hareketle oraya doğru daldı. Alman çarpışmayı göze almaktansa oradan uzaklaştı. Michael, kırmızı uçağın kuyruğuna doğru yaklaşıp menzile girdiğinde, Nujidia diye bir Zulu savaş narası attı. Sonra da kendisi Vickers'ı ayarlayamadan, uçağın hızlanıp uzaklaşmasına inanamayan bakışlarla baktı. O anda Sopwith olduğu yerde sarsıldı. Sağ taraftan gelen saldırının etkisiyle Michael'ın başı üzerindeki tellerin yırtılır gibi ses çıkardığı duyuldu. Michael yana doğru kaydı. Andrew onun altındaydı. O da bir başka Alman uçağından üzerine gelmeden kaçıp yükselme çabasındaydı. Alman uçağı güzel hedef almış yaklaşmaktaydı. Michael dosdoğru Alman'ın üzerine gitti. Kırmızılı siyahlı kanatları başının hemen yanından geçti. Ama birden bir Alman daha belirdi. Michael bu sefer onu atlatamadı. Parlak uçak çok hızlı, çok güçlüydü. Michael kendisinin o anda ölmüş olduğunu düşündü. Birden spando ateşlerinin sesi kesildi. Andrew Michael'ın kanat ucundan dalıp Alman'ı oradan püskürttü. Michael umutsuzca Andrew'yu izledi. Bir savunma çemberi çizdiler. Her biri diğerinin karnını ve kuyruğunu koruyordu. Alman uçakları çevrelerinde çaresiz bir öfkeyle dönüp duruyorlardı. İki yeni arkadaşın da ölmüş olduklarını, Michael'ın zihninin ancak bir kısmı kaydedebildi. Saldırının ilk saniyelerinde ölmüşlerdi. Bir tanesi burun aşağı hızla dalmaktaydı. Mahvolan Sopwith'in kanatları zorlandı, sonunda koptu. Diğeri ise alev alev yanan bir meşaleydi. Düşerken gökyüzünde kapkara kalın bir duman izi bırakıyordu. Almanlar geldikleri gibi aniden yok oldular. Hiçbir zarar görmeksizin kendi hatlarına doğru çekildiler. Yaralı iki Sopwith'i topallayarak yuvalarına dönmek üzere bıraktılar. Andrew Michael'dan önce iniş yaptı. Elma bahçesinin kenarına kanat kanada park ettiler. İkisi de inip ağır adımlarla kendi uçaklarının çevresinde dolaşıp hasarı incelediler. Sonra doğrulup birbirlerine baktılar. Suratları duydukları şoktan taş gibiydi. Andrew elini cebine daldırdı. Gümüş şişeyi çıkardı, kapağını açıp şişenin ağzını yeşil fularının ucuyla sildi, Michael'a uzattı. "Al oğlum," dedi dikkatle. "Çek bir yudum. Bence hak ettin. Gerçekten ettin." Böylelikle Alman Jack Staffel'lerin Albatros D tipi köpek balığı burunlu uçakları Fransa göklerinden müttefiklerin hakimiyetini silerken, ikisi koşullar gereği dost olmuş, birlikte uçuyor, parlak renkli ölüm okları ne zaman üstlerine gelse koruyucu savunma çemberini uyguluyorlardı. Başlangıçta sırf kendilerini savunabilmek bile mutlu ediyordu onları. Zamanla birlikte bu yeni ve tehlikeli düşmanın yeteneklerini sınamaya başladılar. Geceleri ellerine geçen istihbarat raporlarını inceler oldular. Öğrendiklerine göre Albatroslar, 160 beygir güçlü Mercedes motoruyla uçuyordu. Bu motor, Sopwith'in Leron'undan iki kat daha güçlüydü. Uçaklarda Spando 7.92 mm'lik iki makinalı tüfekle, bir de pervane arkı içinden öne doğru ateş edebilen üçüncüsü vardı. Sopwith'in bir tek Vickers 303'ü bulunmaktaydı. Hem silahları açısından hem de motor gücü açısından altta kalıyorlardı. Albatros ayrıca Rupp'tan 700 libre daha ağırdı. Düşürmek için iyice yaralamak gerekiyordu. "Demek bizim öğreneceğimiz, onların kuyruğunu koparmanın yolu," diye yorumda bulundu Andrew. Birlikte uğraşıp uçakların zayıf yanlarını keşfettiler. Uçakların iki zayıf noktası vardı. Sopwith'ler onların iç tarafına kolay geçebilecekti. Albatros'un radyatörü pilot yerinin hemen üzerindeki üst kanattaydı. Oraya girecek bir mermi, kaynar suyu pilotun üzerine boşaltacaktı. Haşlanarak ölürdü adam. Bu bilgiyi kullanarak ilk avlarını avladılar. Bu arada albatrosları sınarken birbirlerini de sınadıklarını ama bu sefer de bir kusur bulamadıklarını gördüler. Dostlukları daha da derinleşti. Kardeşten ileri bir sevgiye dönüştü. Artık şafak sökerken birlikte oturup viskili kahve içebiliyor, uçma zamanını beklerken birbirlerinden güç alıyor, birbirlerini rahatlatıyorlardı. Michael sessizliği bozarak "At bakalım," dedi. Gitme zamanı yaklaşıyordu. Andrew cebinden bir gümüş sterlin çıkardı, havaya attı. Masaya düşünce avcunu üzerine kapadı. Michael, "Yazı," dedi. Andrew elini çekti. Andrew, "Böyle talihin," diye homurdandı. İkisi birlikte paranın üzerindeki sakallı George Sanks resmine baktılar. Ben ikinci atışı alıyorum dedi Michael. Andrew itiraz etmek üzere ağzını açtı. Ben kazandım, istediğimi seçerim. Michael tartışmaya daha başlamadan son vermek için ayağa kalktı. Balonlara karşı uçmak, Afrika'nın uyuyan yılanlarını avlamaya çıkmak gibiydi. İki kişi giderdi o avlara da. Birinci adam hayvanı uyandırır, sokmak üzere boynunu es haline getirip doğrulmasına yol açardı. Ama yılan uzun kıvrık dişlerini ikincisinin baldırına geçirirdi. Balonlarla da durum aynıydı. Yer savunma mevzilerini birinci adam uyaracak, ikincisi onların tüm hışmıyla yüz yüze gelmek zorunda kalacaktı. Michael ikinci yeri bilerek seçmişti. Yazı turayı kazanan Andrew olsa o da aynı şeyi yapardı. Yemekhanenin kapısında omuz omuza durdular. Eldivenlerini ellerine geçirdiler. Ceketlerinin önünü iliklerken gökyüzüne baktılar. Top seslerini dinleyip rüzgarı ölçmeye çalıştılar. Michael, sis vadilerde asılı kalacak diye mırıldandı. Rüzgar sürüklemeyecek onu. Henüz. Sen dua et dedi Andrew. Giysilerinin verdiği zorluğa rağmen ağaçların dibine, sapvetlerin durduğu yere doğru ilerlediler. Bu uçaklar ne soylu gözükürdü bir zamanlar Michael'ın gözüne. Şimdi ise o koca döner motoruyla, ön görüşü kapayan hantal biçimleriyle ne kadar çirkin gelmekteydiler. Mercedes motoru Albatros'ta böyle yüksekte durmuyordu. Uçağın burnu köpek balığınınki gibi inceydi. Bunlar o sağlam gövdeli Alman uçaklarının yanında öyle dayanıksız, öyle entipiften şeylerdi ki. Tanrım, ne zaman bize gerçek uçak verecekler diye homurdandı. Andrew cevap vermedi. Kendi yerine vaat edilen S-5 ağları bekleyip dururken karşılıklı az yakınmamışlardı. O zaman belki de Alman jastalarıyla denk durumda çarpışabileceklerdi havada. Andrew'un sopbiti florına uysun diye parlak yeşil renge boyalıydı. Gövdesinde pilot yerinin arkasına rastlayan kısma 14 beyaz halka yapılmıştı. Bunlar pilotun onaylanmış zaferlerini temsil etmekteydi. Uçağın adı da yazılıydı gövdede. Uçan zıpkın. Michael ise kendine parlak sarı rengi seçmişti. Gövde üzerinde bir kanatlı kaplumbağa resmi vardı. Alnını kaygıyla kırıştırmış duran hayvanın altında "Bana sormayın, ben burada işçiyim" diye yazıyordu. Bu resmin ardında da 6 beyaz halka vardı. Yer ekiplerinin yardımıyla alt kanada tırmandılar. Sonra pilot yerine geçip oturdular. Michael ayaklarını yerdeki pedallara bastı. Onları sola ve sağa itti. Bir yandan başını çevirip durumu kontrol etti. Sonra gece sabaha kadar son uçuşta kopan bir kabloyu değiştirmeye uğraşmış olan teknisyene bir zafer işareti yaptı. Adam sırıttı. Uçağın önüne doğru koştu. "Düğmeler kapalı mı?" diye seslendi. "Düğmeler kapalı." Michael pilot yerine eğilmiş, dev motora doğru bakıyordu. "Çek benzini." "Açıyorum." Michael benzin pompasının kolunu çevirdi. Teknisyen pervaneyi çevirirken karbüratörün benzini emme sesi duyuldu. "Düğmeyi aç, kontak." "Düğme açık." Pervane bir daha çevrilince motor ateşlendi, çalışmaya başladı. Egzoz deliklerinden mavi dumanlar püskürdü. Havada yanan kastor yağının kokusu duyuldu. Motor homurdandı, tekledi, bir daha aldı, sonunda o düzenli temposunu buldu. Michael, uçuş öncesi kontrollerini tamamlarken midesi gurulduyor, karnı kesik sancılarla kasılıyordu. Kastor yağı motorları yağlamakta ama o egzoz havasını solumakta, hepsinin bağırsaklarını bozmaktaydı. Eskiler zamanla bunu kontrol etmeyi öğreniyorlardı. Yeterince içildiği takdirde viskinin bu durumu gemleme gücü müthişti. Acemiler her uçuş seferinden suratları kıpkırmızı, kötü kokular içinde döndüklerinden onlara "dibi tutmazlar" diye isim takılmıştı. Michael gözlüğünü ayarladı, Andrew'ya baktı, birbirlerine başlarını salladılar. Andrew levyeyi çekti, meydanın ortasına doğru ilerledi. Michael onu izledi. Teknisyen sol kanadın ucunda koşuyor, elma ağaçlarının arasındaki çamurlu dar şeride girebilmesi için ona yol göstermeye çalışıyordu. Andrew önü sıra havalanmıştı. Michael da hızı arttırdı. Sopwith hemen o anda kuyruğunu kaldırdı, ön görüş durulaştı. Michael daha önceki duygularından ötürü vicdanının burkulduğunu hissetti. Güzel bir uçaktı aslında. Bununla uçmak olağanüstü bir zevkti. Kalkış pisti diye kullandıkları şeridin yapış yapış çamuruna rağmen uçak çabucak yükseldi. 100 kademe vardıklarında Michael da Andrew'nun peşi sıra vaziyet aldı. Sağ taraftaki Morom köyünün kilise kulesini görebilecek kadar ağarmıştı ortalık. Tam karşısında meşe ve diş budaklarla dolu T biçimindeki alan yatıyordu. T'nin bacağı, birliğin kalkış pistiyle aynı hizadaydı. Kötü havalarda iniş için çok güzel bir seyir işaretiydi bu. Ağaçların ötesinde, sisler içinde, pembe damlı şato görünüyordu. Onun ardında da bir tepe vardı. Andrew hafif yana kıvrılıp tepeye doğru yöneldi. Michael ona uydu. Pilot kabininin kenarından karşıya bakıyordu. Orada olacak mıydı acaba? Çok erkendi henüz. Tepe boştu. İçinde bir düş kırıklığı, bir korku duydu. Tam o anda onu gördü. Patikadan, tepenin doruğuna doğru koşuyordu. İncecik, zarif genç kız vücudu, nefis beyaz ata çok yakışıyordu. Beyaz atlı kız, onların uğur tılsımıydı. Tepenin üzerinde onlara el sallıyorsa, işler yolunda gidecek demekti. Bugün balonlara saldıracaklarına göre, ona ihtiyaçları vardı. Hem de nasıl ihtiyaçları vardı onun kutsamasına. Kız tepeye vardı, atının dizginlerini çekti. Tam onlar o noktaya varırken şapkasını başından çekti. Uzun siyah saçları omuzlarına döküldü. Andrew onun üzerinden uçup geçerken kanadın birini hafif eğip kuyruğu sağa sola kıvırdı. Michael tepeye biraz daha yaklaştı. Beyaz at karşısından yaklaşan sarı uçağı görünce bir adım geriledi. Başını sinirli sinirli salladı ama kız onu kolaylıkla durdurdu. Neşeyle şapkasını salladı. Michael onun yüzünü görmek istiyordu. Hemen hemen tepenin hizasındaydı. Kızın durduğu yere de çok yakındı. Bir an için kızın gözlerine baktı. Çok iri, kara gözleri vardı. Michael, yüreğinin takılır gibi olduğunu hissetti. Selam vermek için miğferinin kenarına dokundu. Bugün işlerin yolunda gideceğini ta içinden biliyordu artık. Sonra o gözlerin anısını ardında bırakarak ileriye doğru baktı. 10 mil kadar ileride o alçak tebeşir gibi tepeleri görünce haklı çıktığını anladı. Rüzgar henüz vadiler üzerinde asılı duran sisleri açmamıştı. Tebeşir tepeler mermilerden fena halde dövülmüş, hırpalanmıştı. Üzerlerinde hiçbir bitki örtüsü kalmamıştı. Güdük meşe kütükleri hiçbir yerde omuz hizasını geçmiyordu. Güllelerin açtığı kraterler birbirlerinin üzerine gelmiş, içleri durgun sularla dolmuştu. Bu tepeleri almak için aylar süren savaşlar verilmişti ama şu an için müttefiklerin elindeydi. Geçen kışın başında alınmış, inanılmaz kayıplar verdirmişti. Cüzdanlılara benzeyen, yara izli topraklar, bomboş gibi ise de orada ölülerden ve dirilerden kurulu lejyonlar birlikte çürümekteydi şu anda. Rüzgarla taşınıp gelen ölüm kokusu, alçaktan uçan uçaklara bile ulaşıyordu. Boğazlarına tıkanıyor, onları kusturacak gibi oluyordu. Tepelerin gerisinde müttefik kuvvetleri vardı. 3. ordunun Güney Afrikalılarıyla Yeni Zelandalıları, tedbir olarak savunma pozisyonlarını hazırlıyorlardı. Çünkü müttefiklerin, Somme Nehri'nin batısında hazırlanmakta oldukları saldırı başarısızlığa uğrarsa, Almanların karşı saldırısı onların başında patlayacaktı. Yeni savunma hatlarının hazırlanması, Almanların tepelerin kuzeyine yönelttiği top atışları yüzünden çok engelleniyordu. Alan tümüyle ağır topların altındaydı. İlerlerken Michael, patlayan habitzerlerin sarı sisinin o zehir yamaçlarda asılı kaldığını gördü. Çamurlar arasında çalışırken durmadan bu patlamalarla boğuşan adamların ızdırabını düşündü. 3. ayrımın sonu. Sayfa 18. Devamı 4. ayrımda.